Ayrım 41.
Enver Paşa, Başkomutan Vekili. Arkadaşlar, hemen bir ay oluyor ki içinizde bulunarak günlerce süren muharebelerde düşmana nasıl saldırdığınızı gördüm. Havanın, yerin ve düşmanın gösterdiği direnmeleri her türlü yoksulluğa bakmayarak kırdınız ve düşmanı ata topraklarından sürüp götürdünüz. Düşmandan yerler aldınız. Bu uğurda sarf ettiğiniz emekler hiçbir vakit kaybolmayacaktır. Bundan dolayı sizi padişahımız başta olduğu halde bütün millet tebrik ediyor. Ben yine İstanbul'a dönüyorum. İnşallah bundan böyle de büyük büyük başarılar kazanarak düşmanı bir daha baş kaldırmayacak derecede kahreder ve şehitlerimizin ruhunu şad edersiniz. Sizi Allah'ın birliğine emanet ediyorum. Unutmayınız ki Allah her zaman yardımcımızdır. Hafız Hakkı Paşa, Enver Paşa'nın 7 Ocak'ta yaptığı çağrıya bilinmeyen nedenlerle cevap vermemiş ve Hedik'e de gelmemiştir. Bunun üzerine Enver Paşa, Hafız Hakkı Paşa'ya 8 Ocak tarihli bir emir gönderir. Enver Paşa, Başkomutan Vekili. 3. Ordu Komutanlığı'na atandınız. Ben yarın İstanbul'a hareket ediyorum. İstanbul'dan İran'a gitmek üzere yola çıkarılan bir tümenin sizin emrinize girmesini emrettim. Ayrıca İstanbul'dan 5. Kolordu Ulukışla yoluyla Sivas üzerinden Erzurum'a hareket etti. 11. Kolordu Erzurum'dan 5.000 ikmal eri aldı. Genel kuvveti 10.000 tüfektir. Buna göre ne düşünüyorsanız hemen bildiriniz. Beni görmek ister misiniz yoksa gideyim mi? Enver Paşa ile Genelkurmay Başkanı Bronzart Paşa ve yaverleri 9 Ocak 1915 günü sabah saat 7'de Hedik'ten ayrıldıklarında Hafız Hakkı Paşa henüz Hedik'e gelmemiştir. Enver Paşa'nın Erzurum'dan ayrılmasından sonra cephe genelindeki durum daha da bozulur. Hafız Hakkı Paşa Enver Paşa'ya daha sonra gönderdiği raporlarda elindeki 20 bine yakın muharip kuvvetin son birkaç gün içinde verilen kayıplarla yarıya indiğini, öncelikle Köprüköy'e ve oradan da Erzurum'a çekilmeyi düşündüğünü bildirmektedir. Enver Paşa cepheden çok uzaklarda İstanbul'a dönmek üzere Ulukışla tren istasyonunda bulunmaktadır. Kurmay Yarbay Halil Kut, dönemin komutanlarından. Enver Paşa, Bronsart Paşa ve Rauf Bey Ulukışla'da hazırlatılan bir trene bindik, İstanbul'a dönüyorduk. Enver Paşa'nın ağzını bıçak açmıyordu. Yorgun bir halde gözleri dalıyor, düşünüyordu. Sarıkamış harekatı çok kötü netice verdi, dedi. Kimilerine göre Enver Paşa kendinden 2 yaş küçük olan amcası Halil Yarbay'a kuvve-i külliye mahvoldu da demiştir yolculuk esnasında. Yani bütün ordu mahvoldu. Yudeniç, Bardız yaylalarında 10 bin asker ve 20 top olarak hesaplanan Türk kuvvetlerine karşı taarruz emri vermiş, 10-11 Ocak tarihlerinde artarak devam eden bu taarruzlar sonunda Ruslar Bardız ve civarını ele geçirmişler. Önce 32. Türk tümeninden 2 bin asker, sonraki günlerde de tümen komutanı başta olmak üzere 30. tümenin tamamını ve Oltu Deresi boyunca da 2 bin askeri daha esir almışlardır. Yeni komutanlar 3. Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa ve Sarıkamış Grubu Komutanı General Yudeniç emrindeki her iki ordunun askerleri şiddetli soğuk ve tipi altında siperlerde birbirine girmekte, süngü hücumları ile kırılmaktadırlar. Albay Maslovski, Rus Ordusu Kurmay Başkanı. Şiddetli soğuklar ve kar tipileriyle karışık rüzgarlar sebebiyle kıtalarımız büyük müşkülatla karlar içinde ağır fakat fasılasız hareketlerle taarruz ediyorlardı. Türkler şiddetle direniyorlar, yarı donmuş, ayakları kararmış olan bu askerler bizim süngü darbelerimize karşılık vermekte ve askerlerimiz onların siperlerine girdiği zaman Türk askerleri son mermilerini kullanmaktaydılar. 31 ve 32. Türk tümenleri geriye kalan 3000 asker ve çok sayıda topu ile Hasan Kale'ye ulaşırlar. Fakat 11. Kolordu bölgesinde muharebeler hala sürmektedir. Kurmay Albay Aziz Samih İlter, 3. Ordu İhtiyat Tümen Komutanı. 34. Tümeni düşman sıkıştırıyordu. Tümen tutunamayacak hale gelmişti. Eğer geri çekilirse bütün karargahlar, kafileler, kollar vesaire karma karışık olacak, tamamen düşmanın eline düşecekti. Tümen kumandanı, ordu ve kolordu kumandanlarını geri çekilmeye ikna etmek için aracı olmamı rica ediyorlardı. 14 Ocak'ta vaziyeti Hafız Hakkı Paşa'ya anlattım. İçinde bulunduğumuz şartlardan ziyade kahramanlık duygusuyla hareket eden kumandan dedi ki, gidersek kaçlı derler. 11. Kolordu geri çekiliyor. Yolda kalpleri yakan hicret manzaraları. zavallı kadınlar, çocuklar, yalın ayak bir kağnıya veyahut bir öküze kirli birkaç yorgan yüklenmiş, bir iki zayıf inek ve danayı önüne katmış, meçhul bir ufka doğru gidiyorlar. Ordunun her çekilişi bu hicret manzaralarını yeniliyordu. Bizim ile yapılan muharebeler hep imha harbi neticeleri vermiştir. Avrupalıların arasındaki harplerde asker olmayan ahali nadiren ve kısmen yerlerini terk ederler. Düşmanın zulümlerine, katliamlarına uğramazlar. Fakat bizimle olan din ve millet düşmanlığından dolayı insana yakışmayan muamelelere kalkarlar. Sonradan da bütün o düşman eline geçen yerlerin ahalisi hicret eder. 18 Ocak'ta Ruslar taarruzlarını devam ettiriyordu. 19 Ocak'ta ordu karargahı Hasan Kale'ye geldi. 11. Kolordu eski Azap hattına gelmişti. Sarıkamış taarruzuna başlamadan evvel bu hattaydık, yine oraya kadar geldik. Ruslar da artık bizi daha geriye atmaya çalışmadılar. Çok büyük mahrumiyetler içinde ve insanın tahammül edemeyeceği kar, soğuk, tipi ve fırtınalar arasında en yüksek dağlar üzerinde Türk ordusu kahramanlık ve fedakarlık misali gösterdi. Ermeniler alenen düşmanlıklarını gösterdiler. Muharebenin daha başlangıcında kıtalardaki Ermeni neferler kaçtılar, düşman tarafına gittiler. Hatta Ermeni doktorlardan bile kaçanlar oldu. Halbuki ordu bunları kendi öz evladından hiç ayırmamış, taburlarda onbaşı ve çavuşların epeycesi Ermenilerden tayin olunmuştu. Ordu karargahı Hasankale'de iyice yerleşti. Evvelce hep birlikte hükümet konağında oturuyor ve tabildottan yemek yiyorduk. Günler geçip Rusların taarruz etmeyeceğinden emniyet geldikçe herkes evlere çıkıyor, Hafız Hakkı Paşa da hükümet konağına yakın bir evde oturuyordu. Güneş insanı adeta yakıyor fakat çevredeki dağları kaplayan kar örtüsünde bir leke bile açamıyor. Yalnız Hasan Kale'nin damlarından sokaklara atılarak tabaka tabaka biriken karlar eriyor. Sokaklar çamurdan geçilmez hale geliyordu. Ordu karargahı Rusların saldırmamasından istifade ederek orduyu kuvvetlendirmeye uğraşırken Hafız Hakkı Paşa da aklına gelen bazı icraata kalkıyordu. Bir gün alay mızıkalarına siperlere giderek askerin neşesini getirmesini emretti. Halbuki siperlerdeki askerlerin hali böyle mızıka ile neşelenecek gibi değildi. Yumuşayan ve çamurlaşan hendeklerde gece ve gündüz kalmakta olan askerler bütünüyle çamur içindeydi. Hendeklerin kurutulması mümkün değildi. Neferler tüfeklerini hendeklerin üzerine uzatarak ve üzerine de çadır bezlerini örterek soğuktan korunmaya uğraşıyorlar. Bu siperlerde ısınmak, belki bir avuç buğdayı kavurmak için yaş söğüt dallarından ateş yakmaya çalışıyorlardı. Hepsinde yüz, göz, çamur ve is içindeydi. Neferlerden birisini ileri hattı gezerken taş gibi bir peksimeti gevelemeye uğraşırken gördüm. Peksimeti niçin ıslatıp yemediğini sordum. Hazin bir gülüşle dedi ki, ''Efendim, tayınımız bundan ibaret. Islatırsam iki lokmada biter. Ben böyle geveleyerek midemi avutuyorum.'' Soğuklar, her günkü yürüyüşler askeri çok acıktırıyor. Fakat bizim en büyük noksanımız da askeri beslemek teşkilatındadır. Kıtalar sebze bulamıyor fakat her tarafta et boldu. Lakin bunu pişirip yedirecek yoktu. Kıtalarımız Türk askerinin kanaatkârlığı ve tahammüllü özelliğine güvenip ekseriya peksimetten başka yiyecek şeyleri taşımayı fazla yük sayıyorlar. 6 Şubat günü sabahı Hafız Hakkı Paşa'yı ikametgahının önünde gördüm. Dedi ki, ben hasta oldum fakat yatmadım. Erzurum'a gidiyorum, birkaç gün istirahat edeceğim, 3 gün sonra gelirim. Paşa'nın ve yaver Halet Bey'in hastalığı tifüs imiş. 12-13 Şubat gecesi beni uyandırdılar, telefona gittim. Menzil müfettişi Avni Paşa, 3. Ordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa'nın Alaturka saat ile 2.30'da, yani güneş battıktan 2.5 saat sonra vefat ettiğini ve nereye defnolunacağının Galip Paşa tarafından Enver Paşa'ya sorulmasını istedi. Odasına giderek Galip Paşa'yı uyandırdım, söyledim. Pek müteassir oldu, ağladı. Halbuki Hafız Hakkı Paşa'ya epeyce kızgın olduğunu biliyordum. Ordu kumandanına kadar yayılma dairesini genişleten tifüs ve hümmay racia çok adam öldürüyordu. Hasan Kale'nin kuzeyinde uzun ve derin hendekler açılmış, arabalar her gün bunlara sürekli ölü taşıyordu. 13 Şubat günü merhum Hafız Hakkı Paşa'nın Erzurum'da defnolunması için Enver Paşa'dan cevap geldi. Galip Paşa ve karargah subayları ile Erzurum'a gittik. Hafız Hakkı Paşa'yı Erzurum'da Kars kapısında toprağa verdik. Geriye kalan. Kara kışın ortasında harp. Sevilmeyen yol kalabalık olsa bile ıssızdır. Tagore. Sarıkamış kuşatma harekatı Enver Paşa'nın bütün hayatı boyunca aldığı kararların en çok eleştirilerini olarak nitelenen bir harp olmuştur. Ve harp tarihi uzmanları, yazarlar ve o günleri yaşayanlar arasında bu harp o dönemin en çok tartışılan konularının başında gelmiştir. Özellikle de eksi 40 dereceye varan soğuklarda, dağlık kesimlerde metreleri bulan karlarla kaplı bir bölgede ve tam da kara kışın ortasında böyle bir harekatın yapılıp yapılmayacağı konusu. Genelkurmay Atase Başkanlığı. Sarıkamış kuşatma harekatı Türk milletinin vatanı ve kutsal varlıkları uğruna neler yapabileceğinin bir delilidir. Birinci Dünya Harbi'nin en önemli muharebelerinden birisi olan ve çok ağır kayıplarla sonuçlanması sebebiyle kazananı da kaybedeni de perişan eden Sarıkamış Harbi, gerek Türk ve gerekse yabancı tarih yazarlarının ilgilerini çekerek hakkında çok söz söylenmesine ve yazılmasına neden olmuştur. Bu muharebe üzerinde görüş ve düşüncelerine inanarak başvurabileceğimiz en yetkili ve tarafsız kişi Mareşal Fevzi Çakmak'tır. Bu büyük asker Sarıkamış kuşatma harekatının yapılmasını değil, yapılış tarzını eleştirmektedir. Birinci Dünya Harbi üzerinde yaptığı derin incelemelerle önemli yapıtlar vermiş olan General Fahri Belen de Mareşal Fevzi Çakmak gibi Sarıkamış kuşatma harekatının yapılmasını değil, yapılış tarzını tenkit etmekte, birçok noktalarda Mareşal'le aynı düşüncede birleşmektedirler. Enver Paşa ile Hafız Hakkı Paşa çok bilgili, enerjik, cesur ve her yönden yetenekli komutanlar oldukları halde her nedense bu harekatta birbirlerine karşı kayıtsız kalmışlar, sıkı bir fikir ve işbirliğine yanaşmamışlardı. Harekatın sonuna kadar bu böyle olmuş ve adeta bağımsız iki kolordu komutanı gibi hareket etmişlerdi. Sonuç olarak denilebilir ki asıl hata mevsimin kış olmasına karşın taarruzun yapılmasında değil, yapılış tarzındaydı. Lojistik yönden iyi hazırlanmış stratejik ve taktik kurallara uygun, birlikte hareketi sağlayan planlı bir taarruzda kışın ve Rus ordusunun yenilmesi pekala mümkündü. Ve böyle bir hareket de ancak Türk askeriyle başarılabilirdi. Harekat için daha elverişli bir zaman seçilmesi halinde Enver Paşa'nın taarruz planı da uygun bir plan olarak görülmektedir. Ancak planın uygulanmasına zamansız başlanıldığı gibi harekatın devamı süresince ve zincirleme hatalar yapılmıştır. Sarıkamış Harbi'nin kaybedilmesinde emir ve komuta münasebetlerinin düzenli işlememesinin payı büyüktür. Sonuç olarak ordunun yiyecek, giyecek, cephane gereksinimleri daha iyi tamamlanmalı, sağlık teşkilleri yeterli bir hale getirilmeli ve bölgenin yolları kısmen onarılmalı ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın planına yakın bir taarruz planı ile daha güvenli bir şekilde taarruza başlanmalıydı. Bu harekatta saygıya dayanan disiplinli bir komuta kademesinin bulunması zorunluydu. O zaman Türk erinin tükenmez sabır ve tahammülünden de yararlanarak hem şiddetli kış koşulları ve hem de Rus ordusu yenilebilirdi. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kolordu 83. Alay Komutanı. Taarruz nasıl olmalıydı? Önce kışın şiddeti göz önüne getirilmeli, tedbirler buna göre alınmalıydı. Askerin soğuktan korunması için iyi giydirilmesi, iyi yedirilip içirilmesi şarttı. Düşmanın her türlü silah ve cephane bolluğu iyi hesap edilmeliydi. Maddi vasıtaların yanında ordunun yüksek maneviyata ihtiyacı vardı. Subay ve erleri seve seve ölüme göndermek için onlara haksız davranılmamalı, heveslerini kırmamalı, ceza ve mükafat konularına çok dikkat edilmeliydi. Şiddetli kış günlerindeki açlık, çıplaklık, nakliye vasıtalarının eksikliği, yolların bozukluğu, hastalıklar ve başka imkansızlıklar da güven sarsıcı unsurlardı. Hayırlı bir sonuca varmak için bütün bu imkansızlıklar önceden düşünülmeli, tedbirler ona göre alınmalıydı. Mesela askeri bozuk yollardan, karda, çamurda günde 40 kilometre yol almaya zorlamak büyük yanlıştı. Bu mesafe 20 kilometre olarak hesaplanmalıydı. Düşmana görünmemek için gece yürüyüp gündüz dinlenmek daha akıllıca bir hareket olurdu. Türk ve İslam halkından kılavuz bulmak kolaydı. Hafız Hakkı Paşa'nın yaptığı gibi plana aykırı olarak bir düşman tugayını imha etmeye çalışmak uğruna koskoca 10. kolorduyu Allah'a Ekber dağlarına saplamak büyük yanlıştı. Hafız Hakkı Paşa bu yanlışı yapmasaydı Sarıkamış kesin olarak alınır, geçici de olsa amaca ulaşılmış olurdu. Sarıkamış felaketini doğuran nedenler. 1. Kış. Ordu bu yüzden felç olmuştur. Düşmanın top, tüfek ve kuvvet üstünlüğü ile bize verdirdiği kayıp, korkunç kış mevsiminin verdirdiği kaybın onda biri kadardır. 2. Enver Paşa'nın tecrübesizliği ve çılgınca hareketleri. 3. Hafız Hakkı Paşa'nın tecrübesizliği ve çılgınca hareketleri. 4. Subaylar. Teğmeninden kolordu komutanına kadar subaylarımızda görev aşkı yoktu. Namus, şeref ve izzet-i nefis duyguları noksandı. Muharebe demek düşmanı yenme yollarını aramak, gerektiğinde bu uğurda seve seve kan akıtmak demektir. Bizim subay arkadaşlar, dostlar şehit, biz gazi diyerek mümkün olduğu kadar kaçamak yolu arıyorlardı. Subaylarımızdaki bu eksiklik yüzyıllardan beri iliklere işlemiş bir huy olarak devam ediyordu. 5. Erlerimizin maneviyatları kırılmış, komutanlarına güvenleri kalmamıştı. Bardız'a geldikten sonra askerin açlığıyla donarak ölmesiyle ilgilenen kıta komutanı pek azdı. Böyle askerde güven duygusu ve moral kalır mı? Demek oluyor ki kışı saymazsak suç genelleşiyor ve sorumluluğun en büyüğü komutan vekili Enver Paşa'ya ait oluyor. Ki bu da doğru bir teşhistir. Düşmanı tanımak, kışa, bölgenin durumuna göre hazırlanmak, tedbirler almak onun göreviydi. Enver Paşa askerimizi anlamamış, ordumuzu tanımamıştı. Böyle bir komutanın komuta ettiği ordunun akıbeti de tabiidir ki böyle olur. General Fahri Belen'in yeterli hazırlıkların yapılmaması veya mevsimin kış olmasına dayanarak kışın taarruz yapılamaz sonucuna da varılamazdı diyerek kışın bile yapılabileceğini belirttiği Sarıkamış Harbi hakkında birçok yazar daha düşüncelerini belirtmişlerdir. Tuncay Öğün, günümüz yazarlarından. Tenkitlerin hemen hepsi sonuca göre yapılmıştır. Zira harekat feci bir mağlubiyet yerine parlak bir zaferle sonuçlanmış olsaydı, ki bu mümkün olabilirdi, Enver Paşa ile Hafız Hakkı Paşa'dan 3. orduyu yok eden maceracılar olarak bahsedilemeyeceği bir gerçektir. Ancak faciayla sonuçlanan bu harekatın bir sorumlusu aranmış ve haklı veya haksız olarak Enver Paşa ile Hafız Hakkı Paşa'yı suçlu ilan etmek adet haline gelmiştir. Bununla beraber yapılan tenkitlerin bir kısmının da doğru olduğunu söylemek gerekir. Harekatın bahar aylarında yapılması halinde daha başarılı olunacağı kanaatine ise katılmak mümkün değildir. Zira Sarıkamış Harekatı Aras Vadisi'ndeki Rus kuvvetlerini beklemedikleri bir anda ani bir taarruzla kuşatarak yok etmeyi amaçlıyordu ve başarı vaat eden yegane özelliği de buydu. Bütün kötü şartlara ve eksikliklere rağmen 22 Aralık 1914 günü başlatılan harekatın ilk günlerinde başarı şansı oldukça fazlaydı. Büyük bir fedakarlık örneği gösteren 9. Kolordu birlikleri, cebri yani molasız yürüyüşlerle ağır kayıplar vermelerine rağmen Bardız geçidini ele geçirdikten sonra 26 Aralık günü derme çatma denilebilecek Rus kuvvetlerince savunulup harekatın odak noktası haline gelmiş bulunan Sarıkamış kasabasına taarruz ettiler. Ancak 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa taarruzun durdurulması ve dinlendirilen kuvvetlerle ertesi gün devam edilmesi hususunda ısrar edince harekat durduruldu. Bu büyük bir hataydı ve Türkler işte o an bütün başarı şanslarını da kaybetmiş oluyorlardı. Şu kadarını söyleyebiliriz ki 26 Aralık Türk ordusunun zafere en yakın olduğu gündü. Ancak 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa'nın basiretsizliği yüzünden bu fırsat değerlendirilememişti. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Başkomutan vekili Enver Paşa karargahı ile birlikte 9. Kolordu'nun yanında çoğu zaman en önünde doğruca Sarıkamış'a gitti. Kanaatimize göre bu paşanın harekat boyunca yaptığı hataların en büyüğüydü. Zira Enver Paşa 9. Kolordu'nun değil 3. Ordu'nun komutanıydı. Taarruzun bütün sorumluluğu öncelikle onun omuzlarındaydı. Bir kolordunun başında Sarıkamış'a gitmek yerine her 3 kolorduyu taarruz planları doğrultusunda sevk edebileceği hakim bir noktada karargahını kurmalı, gerek 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa'nın taşkın tasavvurlarına, gerekse 11. Kolordu Komutanı Galip Paşa'nın aldırmazlığına engel olmalıydı. Başkomutan vekilinin 2 kolorduyu kendi inisiyatiflerine bırakması, başarı şansı yüksek olan taarruz planının uygulanmasına engel olduğu gibi yenilgi sorumluluğunu da büyük ölçüde kendi üzerinde bıraktı. Taarruz planının sonuçsuz kalmasında en az Enver Paşa kadar sorumlu olan diğer komutan Hafız Hakkı Paşa'ydı. Hafız Hakkı Paşa'nın Allahu Ekber dağlarına sapması, Sarıkamış'a 4 gün gecikerek gelmesine yol açtı. Baskın tarzında yapılan bir kuşatma hareketi için bu çok uzun bir süreydi. Bu zaman zarfında 9. Kolordu Sarıkamış önünde yalnız kaldı. 10. Kolordu geldiğinde ise artık Türk taarruzu anlamını yitirmişti. Hafız Hakkı Paşa'nın Kosor üzerinden Allahu Ekber dağlarına sapması, harekat süresince yapılan hataların en büyüğü olmuştu. Gerek 9. ve gerekse 10. kolordunun Sarıkamış önlerine geldikten sonra askerin istirahat ihtiyaçları dikkate alınmadan merhametsizce ileri sürüldüğü yolundaki eleştiriler kanaatimizce yersizdir. Türk ordusunun ikmal imkanları uzun süreli bir savaşı sürdürecek kaynaklardan mahrumdu. Bunun bilincinde olan başkomutanlık vekaleti, harekatı en çok 15 gün sürecek bir baskın şeklinde planlamıştı. Stratejik konumu ve ikmal kaynakları itibariyle fevkalade önemli olan Sarıkamış'ta Rusların çok az kuvvet bıraktıklarını Bardız'da öğrenen Enver Paşa'nın doğruca Sarıkamış'a girmesi yerinde bir hareketti. Türk taarruzunun hedefini öğrenen Rusların tren hattıyla her an buraya takviye kuvvetler getirmesi mümkündü. Bu bakımdan bir günün değil saatlerin dahi hareketin akışını değiştirme ihtimali hesap edilmeliydi. 25 Aralık akşamı Enver Paşa 29. Tümen ile Bardız'dan Sarıkamış önlerine geldi. Ruslar derme çatma kuvvetlerle Bardız geçidini tutmuşlardı. Enver Paşa yapılacak gece baskınıyla Sarıkamış'a girilmesini istiyordu. 9. Kolordu komutanı erlerin yorgun olduğunu ileri sürerek harekatın durdurulmasını istedi. Buna rağmen Enver Paşa taarruz emri verdi. Gece yarısına kadar süren saldırılarda Ruslar Sarıkamış'a kadar geri atıldılar. Ancak kolordu komutanı İhsan Paşa'nın tekrar devreye girmesiyle Sarıkamış'a girilmeden hareket durduruldu. Gece taarruzunun inkişaf etmemesinde en büyük sorumluluk 29. Tümen Komutanı Arif Baytın'ındı. Bu komutan, başkomutanlığın bilgisi dışında taarruz için ileri hareket eden kıtaları Kızılkilise'ye geri çevirdi. Onun bu hareketi gecenin karanlığında fark edilmedi. Avcı kıtaları ile ileri hatta bulunan Enver Paşa taarruzun inkişafı için boşuna gayret edip durdu. Rus harp tarihçilerinin de ittifak ettikleri gibi bu gece Sarıkamış'a girilmemesi savaşın yönünü değiştirdi. Artık sabah saatlerinde Rusların ilk takviye birlikleri Sarıkamış'a girmeye başlamıştı. Bu başarısızlıktan 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Kurmay Başkanı Şerif Köprülü ve 29. Tümen Komutanı Arif Baytın sorumlu tutulmaktadır.